Ayrım 28.
Yeni topluluktaki domuzluk. Burada oturanların sayısı giderek artmaya, domuzlar şaşılası bir hızla çoğalmaya başlamışlardı. Domuzlukta bir özel müfreze 10 numara çalışmaktaydı, komutanlara stop isimdi. Müfrezesini çok çalışkan bir birim haline getirmeyi başarmıştı. Üyeleri bildiğimiz domuz çobanlarına hiç benzemiyordu. Hepsinin elinde mutlaka bir kitap olurdu, kafaları sayılarla hesaplarla doluydu. Kağıt kalem ellerinden düşmezdi. Tüm kafeslerin kapısında yazılar vardı. Domuzluğun duvarları bakım kurallarını, besleme ve benzeri etkinliklerin saat ve ilkelerini belirten levhalarla doluydu. Her domuzun bir kimlik kartı vardı. O domuzlukta ne yoktu ki? Önde gelenlerin yanı sıra onlara çok yakın, çok benzer iki büyük küme vardı. Bunlardan biri etkin eskilerden oluşuyordu. Hepsi de eşsiz birer işçi, güçlü, akıllı başında çocuklardı. Tek eksikleri hemen göze çarpan bir örgütlenme yeteneğinden yoksun oluşlarıydı. Pirikotko, Chobot, Soroka, Leşi, Greiser, Schneider, Ovcharenko, Korito, Fodoronko ve daha pek çok kişi bunlar arasındaydı. Öteki büyük küme yaşça daha küçük çocuklardan oluşan gerçek bir yedek orduydu. Daha şimdiden geleceğin büyük örgütleyicileri olacaklarını belirten özelliklerini göstermeye başlamışlardı. Daha küçük olduklarından yönetimin dizginlerini ele alamıyor, söz sahibi olamıyorlardı. Hem yönetici görevleri hep büyükler yüklenmişti. Onlara karşı duydukları sevgi ve saygı görevlerine göz dikmelerine engeldi zaten. Yönetimle ilgili konularda onlara seve seve boyun eğiyorlardı. Ama aslında büyüklere göre çok daha ayrıcalıklıydı bu küçükler. Topluluk yaşantısının tadını daha küçük yaşta tatmış, geleneklerini daha esaslı bir biçimde benimsemişlerdi. Bu yüzden topluluğu hiçbir şeye değişmeyecek kadar değerli buluyor, ona dört elle sarılıyorlardı. Her şeyden önemlisi daha iyi eğitilmiş bulunuyordu küçükler. Bilinçlerini oluşturan maya çok daha güçlüydü. Eski dostlarımız Toska, Şelaputin, Jeveli, Bogoyavlenski bu kümedendi. Ancak aralarında Lapot, Şarovski, Romanchenko, Nazarenko ve Vekster gibi yeniler de vardı. Bunların hepsi de Kuryaj'ın fethi çağının büyük komutanları olmaya adaydılar. Özel müfrezelere komutan seçilmeye daha şimdiden başlamışlardı. Topluluğumuzun büyük bir bölüğü bu üç kümeyi içeren üyelerden oluşuyordu. Geleceğe umutla bakan, istekli, hevesli, güçlü, bilgili ve deneyimli çocuklardı hepsi. Topluluğun geri kalan üyelerini kolayca peşlerinden sürüklüyorlardı. Bu geri kalanları üçe ayırmıştı büyükler. Bataklar, ufaklıklar ve ayak takımı. Bataklar diye adlandırılan kümeyi oluşturan çocuklar silik kişiliklerdi. Hiçbir alanda öne çıkmış, varlıklarını belli etmiş değildi bunlar. Ayrıca her söyleneni yapıyor, kimin arabasına binerlerse onun düdüğünü çalıyorlardı. Dünyadan habersizdiler. Topluluk neymiş, onlar da bunun bir üyesi miymiş farkında değillerdi. Ancak şunu eklemek gerekir ki bu batakların arasından zaman zaman örnek kişilerin çıktığı da oluyordu. Bazı çocuklar için geçici bir siliklik, geçici bir durgunluk söz konusuydu. Yeni topluluğun büyük bir çoğunluğunu bunlar oluşturdu bir süre. Ufaklıklar 12-14 kadar yaşı olan küçük çocuklardı. Bunlara herkes ham madde gözüyle bakıyordu. Ufaklıkların en önemli görevi burunlarını silmeyi öğrenmekti. Onlardan kimsenin başka bir şey beklediği yoktu. Ancak kendileri de belli başlı etkinliklere katılmaya pek hevesli değillerdi. Oyunlar oynamak, buzda kaymak, kürek çekmek, balık tutmak, kızak kaymak ve daha başka yaramazlıklar yapmayı yeğliyorlardı. Yerden göğe hak veriyordum onlara. Ayak takımında yalnızca 5 kişi vardı. Galatenko, Pereperyatchenko, Evgenyev, Gustoyvan ve daha birkaç kişi. Toplulukta birinin belli bir zayıflığı olduğunu anladılar mı hemen ayak takım damgasını yapıştırıyorlardı. Örneğin Galatenko çok açgözlüydü. Büyük bir hileciydi ayrıca. Verilen işi kaytarmada üstüne yoktu. Evgenyev hastalık ölçüsünde yalancı ve de dedikoducu özelliğiyle öne çıkıyordu. Prepelyatchenko'nun da başka bir hastalığı vardı, dilenmek. Aradan doğma dilenciydi bu çocuk. Ağlıya inliye dilenirdi boyuna. Gustoyvan ise ruh hastasıydı. Durup dinlenmeden kutsal bakireye dua ediyor, bir gün bir manastıra gireceğini düşünüyordu. Kendini Tanrı'ya adamış bir hastaydı kısacası. Zaman içinde bu zavallıların bir kısmından kurtuldu ayak takımı. Ama bu son derece uzun ve güçlüklerle dolu bir süreçti. İşte 1923 yılı sonunda bizim topluluğun durumu buydu. Dış görünüme bakılırsa birkaçı dışında tüm çocuklar tertemiz giyinmiş, hepsi de birer asker gibi gururlu, başı dik kimselerdi. Eşsiz tören taburları oluşturmuştuk. Taburumuzun önü 4 borazancı ve 8 trompetçiyle süslüydü. Bayrağımız da vardı ha. İpek ipliklerle işlenmiş, püfür püfür ipek kumaştan yapılmış bir bayrak. Üçüncü kuruluş yıldönümümüz dolayısıyla Ukrayna Halk Eğitim Komiserliği tarafından armağan edilmişti. Bayramlarda trompetlerin tokmaklarına ayak uydurarak rap rap yürüdü kasaba sokaklarına topluluğumuz. Uygun adım yürüyüşleri, kat katı disiplinleri ve eşsiz görünümleriyle kasabalıları da duygulu eğit bilimcileri de kendilerine hayran bırakırlardı. Kimseyi beklemek durumunda kalmamak için alana en son biz gelir, hazır olda dururduk. Borazancılar kasaba işçilerini selamlama anlamında boruların çalınca tüm topluluk kollarını havaya kaldırırdı. Daha sonra sıramız bayram eğlencelerine katılmak üzere dağılır, ancak bayrak taşıyanın yanı sıra küçük bir nöbetçi takımı olduğu yerde kalırdı. Tören tavurumuzun kapladığı yeri belirlemek üzere en arka sıranın durduğu yere de küçük bir işaret bırakırdık. Bu öyle etkileyici olurdu ki işaretlediğimiz yere kimse adımını atmaya yanaşmazdı. Giyim kuşam konusundaki eksiğimizi, aklımız ve gururumuzla örtmeyi başarmıştık. Öksüz çocuk yuvalarının damgası haline gelen pamuklu kumaştan yapılma takım giysilere karşıydık. Daha iyi giysilerimiz de yoktu. Yeni ve güzel papuçlarımız da yoktu. Bu yüzden törene yalın ayak katılıyorduk. Ama bu tavrımızın nedeni yokluk değilmiş. Özellikle böyle yürüyormuş izlenimi bırakıyorduk. Çocuklarımız pırıl pırıl beyaz gömlekler giyiyorlardı. Siyah pantolonları iyi kumaştan dikilmişti. Paçaların diz altına dek kıvırıyorlar, kar beyaz çamaşırlarını üstüne döndürüyorlardı. Gömleklerin kolları da dirseklerine dek kıvrılmış olurdu. Azıcık köylülük kokan, şık, çarpıcı bir hava verirdi bu topluluğumuza. İşte 3 Ekim 1923 günü böyle bir tabur topluluğun eğitim alanına toplandı. 3 hafta süren o karmaşık işlemler tamamlanmış bulunuyordu. Eğit Bilimsel Kurul'la Komutanlar Kurulu'nun ortak toplantısına varılan karar uyarınca Gorki topluluğu tek bir yere, eski Trepke topraklarına toplanacak, Rakitnoya Gölü üzerindeki eski topraklarını Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürlüğü'ne bırakacaktı. 3 Ekim günü her şey yeni topluluğa taşınmış bulunuyordu. İşlikler, ahırlar, barakalar, depolar, yemek salonundaki eşyalar, mutfak, okul hep oraya aktarılmış, çalışanların eşyaları taşınmıştı. 3 Ekim sabahı eski toplulukta yalnızca 50 çocuk ve ben kalmıştık. Öğleyin saat 12'de Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürlüğü adına bir görevli, Gorki topluluğun topraklarının devredilmesi için gerekli belgeyi imzaladı ve kenara çekildi. Ben komut verdim. Bayrak borusu, dikkat! Çocuklar selam durumu aldılar, trompetler gümbürdedi, borazanlar bayrak töreninin yapılacağını belirten notaları haykırdılar. Bayrak Tugay'ı çalışma odamdan flamayı getirdi. Bayrağı sağ tarafımıza aldık, yürüyüşe geçtik. Bu eski yerimize karşı küçük bir düşmanlık bile besliyor değildik ama nedense veda etmedik. Geri dönüp bakmak içimizden gelmedi o kadar. Taburumuz, tarla ve şehirlerin suskunluğunu, trompet sesleriyle gümbür gümbür yırta yırta Rakitnoya gelinini ve daha sonra Andrei Karpovich'in köy alanındaki kalesini geride bırakarak Gorki üyeleri tarafından yapılan yeni köprüye doğru yürürken de dönüp arkamıza bakmadık. Topluluğumuzun öğretmenleri, tüm çalışanlar ve Gonçarovka köyünden gelen birkaç kişi Trepke'nin bahçesine toplanmıştı. Şimdi artık yeni topluluğun üyesi olan çocukların oluşturduğu tabur büyük bir görkemle başlarını ileriye doğru dikmiş, Gorki flamasına saygı duruşunda bulunuyordu. Yeni bir çağa ayak basmıştık. Birinci kitabın sonu. Yaşam yolu. Abdullah Siyami. Toplumlarının en acımasız öfkesiyle hoyratça sokaklara fırlatılan çocuklar. Partal çaputların içinde, yoklukların biçimsizliğine bürünmüş, hangi güne gideceklerini, ne yapacaklarını bilmeden kaldırımlarda, izbelerde, köprü hatlarına yaşam savaşı veren gençler. Bireylerin merhametiyle avuçlarına iki kapit bırakılanlar, yenilenen arta kalan tabak sıyırması birkaç lokma ekmekle yaşamaya direnenler bunlar. Tutunacak bir dalı olmayanlarla dolu bir ülke. Düşmanlarının ve iç savaşın alev alev kana boyadığı 1917 sonrası Rusya'sı. Anton S. Makarenko, Payal Yayın Evi'nin kitaplığımıza kazandırdığı, Şemsay Yayın'ın arı bir Türkçe ile dilimize çevirdiği Yaşam Yolu adlı yapıtında yeni bir oluşumu anlatıyor. İnsan yeryüzünün biricik harikasıdır. Bütün öbür şeyler onun ilk imgelem gücüyle zekasının, yaratıcı iradesinin verimleridir der Gorki. Öyleyse yerinde kullanılırsa herkes bir işe yarar. Amaç bireylere kişiliklerini kazandırmak, onları toplum için gerekli olan yerlerine oturtabilmektir. Böylesi bir girişime öncelikle insana saygı duyarak, insanı severek başlamanın yollarını benimsemek, bilmek gerekir. Makarenko buna bireyin toplumsallaşması adını vermekte, yapıtında yeni insan yaratılışını anlatmaktadır. Pencereleri, kapıları, odaları, köşesi bucağı olan bir çatı altı. İnsan yaşayabileceği bir ortam yapıldırmakla işe başlamak olumlu olur. Devrim öncelerinde yine böyle toplum dışına itilmiş suçlu çocukların barındığı Poltava'dan 6 kilometre uzaklıkta Harkov'a giden yolda geniş bir alana yayılmış 5 tuğla bina. O dönemler terfi ettirilmeden emekliye ayrılmış subayların gözetiminde bu çocuklar barındırılıyormuş. Eğitim aracı kızılcık sopası olunca kapılar, pencereler, sokakları açılıyor. Makarenko bu binalara ilk geldiğinde yapıların içlerinde cinler cirit atıyormuş. Pencereler sökülmüş, kapılar menteşelerinden çıkarılmış, yeni baştan onarılması gerekli binalarmış tümü de. Böylesi yapılarda yine insanın eğitimi gerçekleşecek. Okul olabilecek bir duruma getirilmeleri şart bu binaların. Yoksa sokakların avareliği böylesi viranelerde yaşamaktan da alımlı görülür insanoğluna. Yeni insanı, yüce insanı yaratabilmek amaç. Öyle de her şeyin tabanında ekonomi. Gereksinmeden ilk şartı yine de para. Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürü'nün çekmecesinden çıkardığı 150 milyon lirayı kuruluş harcamaları için Makarenko'ya uzatması işin olumlu yanını belirliyor. Gün ola, harman ola, işler ağırdan ağır yoluna girmeye başlıyor. Önce kadro mu? Evet. Yıllarca sokaklara fırlatılmış yavrular olmasaydı bu iş yönetecek kadroya da gerek kalmazdı. Kurulan okulun adı Gorki Topluluğu'dur. Makarenko'nun çabasına uyumlu. Karanlıkları geride bırakanların güneşi Gorki. Bir insan düşünelim. Gorki'nin bir yapısını okusun da insanlığın aydınlığına, ışığına yol almış olmasın. Makarenko'ya ışık veren güneş de o. Gorki'nin ilk üniversitelerinden biri Kazan kentinde yağmurdan, soğuktan korunmak için sığındığı kedi ve köpek leşlerinin kokuştuğu izbe bir saçak altı. Yapıtları sayısız yabancı dillere çevrilen Gorki'nin ilk üniversitesi burası. Sonra Gorki de bu işe elini uzatıyor. Şimdi yapıtaki kişileri yavaş yavaş tanıyalım. Önde bu işin sorumluluğunu omuzlayan, 10 yılını bu yapıtın yazılmasına harcayan topluluğun müdürü Makarenko. Levazımcı Kalina Ivanoviç. Topluluğa iki bayan daha geliyor. Eğit bilimi ana sevgilere dolu iki öğretmen. İlkin yeni gelecek olan kafileyi özel bir törenle karşılamanın bütün gereklerini yerine getiriyorlar. Çocukların şimdiye kadar yemedikleri yemekler. Şatafatlı bir sofra. İşin en önemli yanı içten gelen sevgiyle görkemli bir karşılama töreni. Bunlar 6 kişi. Topluluğa yeni katılacak olan, yılların ezilmişliğini üzerine taşıyan çocuklar. Su katılmamış köprü altı çocukları. Zadorov, Burun, Volokov, Bendyuk, Gud ve Taranets. Yazarın dediği gibi, önlerinde sevinçlerin en büyüğünü veren bir ufkun açıldığını, insan kişiliğinin değerini gördüler. İnsan, sevgi dolu bir ortamda karşılıklı haklara saygıyla yücelir. Eğitim, varlıkların tekelinden çıkıp tüm topluma yönelmedikçe ne kişi kişiliğini ne de birey toplumunda saygınlığını bulabilir. Topluluğa ilk katılanlara söylendiği gibi, bak arkadaş, burası tutuk evi değil, burada her birimiz birer efendiyiz. Sen de bir efendisin. Otur kalk, oku, öğren ve bizimle çalış. Beğenmezsen gidebilirsin, seni bağlayan yok. Makarenko'nun düşüncesi şu, insan her şeyden önce insan olmalıdır. Sözcüğün tam anlamıyla gerçek insan. Ve böyle düşünen, inançlı kişiliği olan öğretici gerçekten eğitimci olur. Onun toplumdan yetişen Semyon Kalabalin, Makarenko insandı diyor. Yaşam Yolu adlı yapıtın bir hayal ürünü olmadığını öncelikle bilmemiz gerekir. Kitapta yer alan kişilerin bazılarının isimleri değiştirilmiş olsa bile bu insanlar Gorki topluluğun gerçek kişileridir. Yapıtın sonlarına doğru toplulukta yetişenlerden söz açıldığında dünkü belalıların, serserilerin tümünün toplumlarına yararlı insanlar olduklarını görüyoruz. İşçi, mühendis, uzman, doktor, havacı, öğretmen, topluma yararlı ne olunması gerekliyse. Bencillik denilen, insan yapısındaki kısır döngüden uzaklaşan büyük eğitimci yazar Makarenko, benim dünyam başkalarıdır diyecek kadar toplumuna öncü ve yararlı olmuş, sayısız genci, toplum dışı bırakılmış olan genci, yararlı bir vatan evladı olarak toplumuna kazandırmasını bilmiştir. Sanayide, tarımda, her yönde gelişebilmesinin esas gerçeği olan insanın eğit bilimsel bir anlayışla yüceltisini yaşam yolunda izleyebiliyoruz. Günümüzde kitaplar, Nisan 1986. 30 Haziran 2003, sayfa 319.